Ankara, Ankara.
Devlet merkezini seçerken iki noktayı göz önünde tutmak icap eder. Biri her nevi tecavüze karşı yerinden kıpırdamayacak, kuvvet ve sükunetini muhafaza edecek bir yer olmalı. İkincisi, hükümet merkezi öyle bir yerde olmalı ki, hükümet nazarını memleketin bütün muhitlerine müsavi surette atfedebilsin.
Bu sözlerle açıklar Mustafa Kemal Atatürk, yeni kurulan devletin başkentini belirlerken, 13 Ekim 1923, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olarak ilan edildiği gün. Türkler tarih boyunca birçok farklı devlet kurar ve farklı başkentler seçer. Anadolu Selçuklu Devleti Konya'yı, Osmanlı Devleti Bursa'yı, Edirne'yi, sonrasında İstanbul'u başkent yapar kendine. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise Ankara'yı. Binlerce yıllık devlet mirasımızın son temsilcisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımızın karargahıdır. Bir simgedir Ankara. Yokluklar içinde var edilen bir başkenttir. Yeni cumhuriyetle birlikte yeni fikirlerin hayata geçirileceği, insanlara umudun aşılanacağı taptaze bir yönetim merkezi olacaktır o. Yeni bir fiziki çevre oluşturularak, gereksinim duyulan kurumlarla ve yapılarla donatılarak yeni cumhuriyete yaraşır bir yaşam biçimini yansıtacaktır yeni başkent. Öylesine başkent seçilmemiştir Ankara. Üzerinde çok düşünülmüş, çok tartışılmış bir şehirdir. Toprakların gördüğü son başkenti Ankara'yı anlattığımız programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız ODTÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Birten Çelik ve araştırmacı yazar Nezih Kuleyin. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamaya bir sene kaldı. Neredeyse bir asra yaklaştı. Ankara başkent olalı. Biz şimdiden bu heyecanı içimizde taşıyoruz. Azmin, direnişin, inancın ve zaferin ete kemiğe büründüğü bir kent çünkü Ankara. Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı bir merkez. İşgalci, emperyalist devletlere karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi Anadolu'da başlatması ve Ankara'yı stratejik kararların alındığı bir merkeze çevirmesi. Atatürk'ün Ankara'ya olan inancı, Ankaralıların Atatürk'e ve milli mücadeleye olan desteği. Zorluklar, yokluk, düşman işgalleri, böylesi bir dönemde başarılanlar. İşte bunları konuşmak istiyoruz bugün. O yıllardan hatta biraz daha öncesinden başlayalım mı Birten Hocam? Milli mücadele döneminden, o yıllardan biraz bahsedelim mi?
Hay hay. Ankara, siz de bahsettiniz, stratejik bir noktada. Anadolu'nun bağrında, İç Anadolu'da çok önemli bir noktada. Ankara'nın, yani tam olarak Ankara adı verilmese de daha 1830'larda Osmanlı'nın başkentinin Anadolu'nun içlerine taşınması önerileri getiriliyor. Von Moltke, Prusya subay, 2. Mahmut döneminde geliyor, öneriyor. Daha sonra von der Goltz da öneriyor. Yani Osmanlı döneminde ordu reformları için Prusya'dan çok destek alınıyor. Onlar da hep İstanbul değil de İç Anadolu bölgesinde daha güvenli bir noktaya başkentin taşınmasını öneriyorlar. Şimdi bu öneriler Birinci Dünya Savaşı sırasında da 1917'de de gündeme geliyor. Hatta padişaha da öneriliyor, deniliyor ki efendim İstanbul hani tehdit altında olabilir. Daha içeride bir yer. Efendim Konya'nın adı geçiyor, Kayseri'nin adı geçiyor. Hatta Eskişehir'in adı da geçiyor. Bu tür öneriler var daha iç bölgeye. Niye? Çünkü İstanbul artık ciddi tehdit altında bir noktada. Savaşlar bunu gösteriyor. Milli mücadeleyi anlatacağım ama ben biraz daha geriye götürmek istiyorum. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında. Ayastefanos yani Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Yani Osmanlı başkentinin çok dibine gelmiş oluyorlar. Payitaht yani oraya kadar gelmiş durumdalar. Balkan Savaşı sırasında Edirne alınıyor. İstanbul yine tehlike altında. İşte onun için her savaş döneminde başkentin ne kadar tehlikede olduğu. Çünkü Büyük İmparatorluk döneminde topraklar geniş, o zaman bir tehdit yok. Ama artık topraklar küçülmüş, başkent tehdit altında. Birinci Dünya Savaşı bunu çok iyi gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı bitiminde Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Anadolu işgal ediliyor. İşgal edilmeyen noktalardan biri Ankara. Ancak şu var, İtilaf kuvvetlerinin gönderdiği gözlemci subaylar var. Fransız, İngiliz subaylar geliyor gidiyor. Ankara valisi de İstanbul'la iletişim içinde. Ve bu şehir, Ankara'mız stratejik bir noktada. 1892'den itibaren biliyorsunuz demiryolu ağı, Anadolu demiryolu hattı Ankara'dan da geçiyor. Telgraf hatları üzerinde bir nokta. Ve Anadolu'da mücadele başladığı zaman Ankara halkı bu mücadeleye destek veriyor. Ve 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından sonra başlayan örgütlenme, müdafaa hukuk cemiyetleri çerçevesinde başlayan örgütlenme, Sivas Kongresi'nde müdafaa hukuk, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri birleştikten sonra Ankara'ya ziyaret ediliyor. 27 Aralık 1919 Ankara'ya geliniyor. Ankara'da müthiş bir coşkuyla karşılanıyor. Efendim Vali Bey engellemeye çalışıyor. Halk karşı çıkıyor. Ama ona rağmen Ankara hep önemli bir noktada kalıyor. Mücadele başladıktan sonra yani Yunan işgalinden sonra biliyorsunuz milli mücadele başlıyor. İşte kurulan cepheler var. Ve bu savaş, Kurtuluş Savaşımız 74 kilometre ötemizde Haymana'daki cephelerde savaşılıyor. 24 Ağustos'ta başlayıp 12 Eylül'de bitiyor. Büyük bir zaferle bitiyor. Ama gelemiyorlar, yaklaşamıyorlar. İşte Ankara önemli bir noktada olduğunu o zaman gösteriyor. Hem stratejik bir nokta hem halk desteği, bunlar çok önemli şeyler. Ve milli mücadele zaferle başarıldıktan sonra, daha doğrusu Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da açıldıktan sonra Ankara zaten merkez ve işgal kuvvetleri de bunun önemini biliyorlar. Sonraki süreçte sürekli taciz ederek işte İstanbul'u merkez gibi göstermeye çalışıyorlar ama bu kabul edilmiyor. Ve Ankara'nın başkent olması için 1921'de meclise önerge veriliyor ancak kabul edilmiyor. Çünkü bazı milletvekillerinin şöyle bir inancı var. Efendim biz başarılı olacağız, İstanbul yine bizim kontrolümüzde olacak diye. Hayır, öyle bir şey yok. Sevr Antlaşması'yla zaten İstanbul işgal kontrolüne, yani itilaf devletlerinin ortak kontrolüne girmiş. Dolayısıyla Osmanlı için ya da Türkler için belirlenen alan Bursa'dan Kastamonu'ya kadar uzanan bir alan. Yani Anadolu'nun iç bölgesinde Ankara'yı da kapsayan bir alanı içeriyor. Dolayısıyla savaş ilerledikçe Ankara'nın gerçekten bir başkent olacak özelliklere sahip olduğu, stratejik konumu, halk desteği ve kurulan örgütler, destek, bunlar çok önemli şeyler. Ve 13 Ekim 1923'te ne? Ankara başkent ilan ediliyor.
Evet, Bizans tarihçisi Stephen Ransom'ın coğrafya koşullarından yola çıkarak ancak Anadolu'nun merkezine tam olarak egemen olan bir devletin boğazları elinde tutabileceğini ileri sürmüş. Boğazlar açısından da, boğazları elimizde tutmak açısından da çok önemli değil mi Ankara?
Tabii ki şöyle, bir devlet merkezi olarak boğazlar çok önemli bir noktada bir defa. Yani Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan noktada. Savaşlarda stratejileri belirlerken komutanlar cephe gerisinden lojistik destek diyelim. Lojistik desteğin rahat ulaşılabilir olmasını isterler. Boğazları koruyabilmek ve geçiş noktasında, Avrupa kıtasından Asya'ya geçiş noktasında boğazlar çok önemli bir noktada. Ama cephe gerisinden gelebilecek lojistik destekle siz bunu sağlayabilirsiniz. Orada bir kontrol sağlayabilirsiniz. Orada bir askeri stratejik noktalara, İstanbul'a mesela baktığınızda hem Anadolu'da hem Rumeli yakasında surlar vardır. Hı hı. Savunma surları vardır. Zaten Osmanlı Beylik döneminde de iki defa zorlamıştır 1300'lü yıllarda. Zorlamıştır Konstantinopol o zamanki adıyla. Orayı zorlamıştır almak için. 1453'te 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet alabilmiştir ve koruyabilmişlerdir uzun süre. Anadolu'dan destek çok önemlidir ama bir yandan da Rumeli'den gelecek destek de önemlidir, asker desteği. Her açıdan önemli ama dediğim gibi İç Anadolu bölgesi, Ankara lojistik sağlamak açısından önemlidir tabii ki.
Evet, Sayın Kuley'in Ankara milli mücadele, bağımsızlık ve cumhuriyet birbirinden ayrılamayan sözcükler elbette. Ancak biz biraz daha geriye gidelim istiyoruz. Anadolu coğrafyası pek çok başkent görmüş. Son başkentimiz Ankara diyoruz. Ankara'nın da son başkentliği aslında, öyle değil mi? Daha önce başka uygarlıkların da başkenti olmuş Ankara. Hangileri bunlar?
Ankara çok sayıda başkentlik yapıyor Cumhuriyet'e gelene kadar. Kuruluşunu biliyorsunuz, Midas, Gordion'u başkent olarak. Gordion dediğimiz yer bugün Polatlı. Ama Polatlı'nın korunması için Ankara'ya da bir şeye ihtiyaç var. Doğu'da bir kaleye ihtiyaç var ve Ankara Kalesi'nin ilk başlangıcının Midas'ın tarafından atıldığı söylenir. Ama asıl Ankara'ya M.Ö. 278 yılında Galatlar geliyorlar. Bu Galatlar çok önemli boy, bildiğiniz büyük bir boy. İstanbul'da tabii, İstanbul'da da çok fazla bir, biliyorsunuz hala isimleri var. Galata Köprüsü var, Galata Kulesi var. Bunu Ankara'ya geliyorlar.
Hatta 200... Galatasaray'da oradan
evet,
geliyor.
Evet, evet tabii. Galata'daki saray anlamında, Galata Sarayı şeyi. Şimdi 278 yılında geldiklerinde bunlar üç boy halindeler. Bunların bir tanesi Tek Tosak. Bu boyun adı Tek Tosak. Burayı başkent yapıyor Ankara'yı ve Tektasagon adı veriliyor buraya. İlk adı bu Ankara'nın. Yani Galatların verdikleri adları bu. Kendileri Tektasokların ülkesi anlamında ama başkent. Galatların başkenti. Galatlar çok savaşçı bir şey. Gordion'da yapılan kazılarda mesela Galat askerlerinin kemikleri çıkıyor. Ansiklopedia Britannica'da bunların hiçbirinin boyunun 1.90'dan kısa olmadığı söyleniyor. Yani Galatlar çok uzun boylu ve savaşçı bir şeyler. Bunların izlerini Ankara'nın köylerinde görürüz. Ben Güdül'e gittiğimde bir çoban görmüştüm. Boyu 2 metreydi mesela. Sarışın mavi gözlü 2 metre boyunda bir çoban. Hala Tektasoklar Ankara'da yaşarlar yani. Ama başkent yapmışlar Ankara'yı. Şimdi birinci başkentliği bu Ankara'nın. Sonra Galatların Romalılarla arasında bir takım sorunlar çıkıyor biliyorsunuz. Ve Galatlar Roma'ya karşı böyle bir takım hareketlere girişince Romalılar geliyorlar, Galatları yeniyorlar ve ama yeniyorlar. Ancak idare etmek için ne yapmak lazım? Galatlarla anlaşmak lazım. Burayı Galatya eyaleti olarak atıyorlar ve buranın başına Galatlar 12'ye bölüyorlar şehri. Oradan gelen delegelerle yönetiyor Galatlar. Bir meclisleri var. Böyle enteresan bir şey ama gene bir başkent. Yani Roma'nın Galatya eyaletinin başkenti. İkinci başkentliği böyle. Çok uzun sürede şey oluyor, çok sayıda milletvekili var bu arada. Yazlık başkent olarak kabul ediliyor Roma'nın yazlık başkenti. Sonra bu Bizans'ta da sürüyor. Bizans döneminde buranın adı Metropolis. Hatta şöyle Metropolis, adı Roma diliyle söylendiğinde Importante Metropolis. Yani en önemli büyük şehirlerden bir tane adı bu. Ankara'nın adı Importante Metropolis. Daha öncesinde de Augustus zamanında burası Sebaste ilan ediliyor. Sebaste de şöyle bir şey. İmparator adına tapınak kurup orada ürettiğin şeyleri, tapınakta ürettiklerini satma hakkı ve şehrin imparator tarafından kabul edilmiş bir şehir olması. Ankara böyle bir şehir. Dolayısıyla Ankara'nın da o zaman Sebaste. O tapınakta bulunan rahiplere de Neokoros deniyor. Hem adı Neokoros hem Sebaste. Dolayısıyla burası da bir başkentlik. Yani tekrar sürdürüyor. Bu arada tekrar biliyorsunuz işte Türkler Anadolu'ya giriyorlar. Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Köse Dağ Savaşı'nda şey yenilince, Moğollara yenilince 2. Gıyasettin Keyhüsrev Ankara'ya yerleşiyor. Hatta daha öncesi de var bunun. Tekrar bir başkentlik olayı var. 2. Alaaddin Keykubat ülkesinin çocuklar arasında bölüyor ve her değişik değişik yerlerde küçük küçük şeyler kuruluyor. Beylikler. Bu beyliklerin bir tanesi de Ankara'da kuruluyor. Bunun başkenti de Ankara. Biliyorsunuz Timur Savaşı'ndan önce, Timur'la Yıldırım Bayezid Savaşı'ndan önce bir devlet var Ankara'da. Ahi Devleti. Ahi Devleti'nin başkenti Ankara. Onlar bir çalışanların dayandıkları bir demokrasiyle yönetiyorlar. Ahilerin oy haklarının olduğu bir Ankara, bir Ahi Devleti ve başkenti de Ankara yani. Gerçekten de başkenti Ankara. Böyle enteresan şeyler var. Ama Osmanlı'da da başkent özelliği var. Yani Osmanlı'nın başkenti İstanbul. Hı hı. Fakat iki tane beylerbeyliği var. Bir Anadolu Beylerbeyliği, bir Rumeli Beylerbeyliği. Anadolu Beylerbeyliği'nin başkenti de, yani merkezi
vilayet
de
merkezi, ya merkezi beylik Ankara merkezi. Merkezi.
Beylik merkezi. Yani koca Anadolu Beylerbeyliği denilen Anadolu Beylerbeyliği deyip küçümsemeyin. Yani Suriye, Irak falan bütün bunların hepsini kapsayan bir yer ve oranın merkezi. Yani adına devlet olarak ayrılmayıp bir başkent olmasa bile böyle bir idari görevini sürdürüyor. Dolayısıyla Ankara'nın tarihinde böyle önde olmak, hatta zaman zaman başkent ilan edilmek, zaman zaman da yönetim merkezi olmak gibi bir özelliği var. Ve bu da çok ön plana çıkmış tarihte. Cumhuriyet'e geldiğimizde tabii çok önemli şeyler oluyor 1920'lere geldiğimizde. Ankara'da büyük bir çekirge istilası oluyor. Çok büyük kıtlıklar oluyor. Çok sayıda insan ölüyor Ankara'da ve biz Cumhuriyet'i kurmaya başladığımızda burası çorak, kurak, küçük bir yer gibi. Ama mesela milattan sonra 25'lerde filan Ankara'nın 100 bine yakın bir nüfusu olduğu söyleniyor. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'na geldiğimizde neredeyse 2000 yıl sonra nüfus 22 bin. Hı hı. Ama ondan 2000 sene önce 100 binlere varan nüfusu olan kocaman, çok büyük bir ticaret merkezi. Bu biliyorsunuz Hollanda'daki bulunan Ankara tablosunda bir Ankara resmi vardır ve bu Ankara resmi çok önemli bir şey anlatır. Soft üretimini ve bütün bu softların, üretilen softun dünyaya nasıl satıldığını, Kurtuluş Savaşı öncesi Ankara'da 5 tane Ankara tavşanı denilen tavşandan üretilen yünü, Angora deniyor biliyorsunuz ona, o yünü üreten fabrika var. Yani çok önemli bir çöküş yaşamış Ankara ama o çöküşün içinde böyle bir çelik çekirdek var. O çelik çekirdek tekrar başkent olma şeyini ortaya çıkartmış bence. Çok
tam daha geçmişten gelen
evet,
şeyler.
Evet öyle enteresan aslında. Bir şey.
Yani sof üretimi konusunda çok güçlü bir yer ve sofların mesela işte bu seyyahlarda evet. Anlatırlar. Ankara keçileri kırpılmıyor. Onların tüyleri taranıyor. Ve o tüylerden işte kumaşlar yapılıyor. İpek yumuşaklığında kumaşlar yapılıyor. Bu
Fransızların şeyleri var. Ankara'da topluyorlar şeyi ve Fransa'ya gönderiyorlar.
Tabii yani
saraydaki bütün
Ankara'da
kadınlar
yerleşik evet, olan evet. Tüccarlar var. İngiltere'den gelen evet, var, Fransa'dan tabii. Var, Rusya'dan çok
Hollanda'dan gelenler var
tabii.
Mesela ta 1400'lerde. Bir şey daha söyleyeyim. Hani popüler bir şey olsun diye söylüyorum. Şimdi bu Galatlar, hani Tektasok dediğimiz Galatlar çok savaşkan bir ırk. Hem iri yarılar hem de savaşçılar. Fakat köpeklerle savaşıyorlar. Orduların önünde köpek şeyleri var. Birlikleri gibi şeyleri var. Şimdi bu köpeklerinin adı Kandogal. Yani kangal aslında. Yani kangal köpeğinin, savaşçı köpeğin ilk başlangıcı Galatlarla birlikte olduğu söyleniyor mesela bazı kaynaklardan. Ankara'nın hani başkentini konuşuyoruz ama böyle bir popüler evet. Bilgiyi de vermiş olalım burada.
Ritan Hocam, tarihçi, yazar ve diplomat Bülent Şimşir, başkent değiştirmek devletin yapısının değiştirilmesiyle doğrudan ilintilidir diyor. Ankara'nın başkent ilan edildiği 13 Ekim 1923 çok önemli bir tarih bu yüzden. Bunu Cumhuriyetimizin müjdesi olarak da görmek gerekir, öyle değil mi? Çünkü yalnızca 16 gün sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor.
Evet, çok doğru. Bilal Şimşir rahmetli oldu. Çok kıymetli çalışmalar kazandırdı. Ve Ankara'nın gerçekten yeni rejimin, yeni devletin yüzü olacak, merkezi olacak evet. Özelliğe sahipti. Ben ilk konuşmamda belirttim. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesinden itibaren aslında Ankara yeni bir devletin merkezi olmaya hazırlanıyor. Ankaralıların verdiği destek muhteşem. Topladıkları tabii. Para ki hani kendi koşulları tabii. İyi olmamasına rağmen verdikleri destek muhteşem. Rıfat Börekçi hocanın evet, evet, mesela çok. Yani din adamının böyle kendi bütçesinden verdiği destek tek başına çok önemli. Ve bu hem mücadelenin, milli mücadelenin, Türk Kurtuluş Savaşı'nın merkezi, hem de yeni rejimin, yani milli iradenin temsil edildiği, yani milli egemenlik olacak ama milli iradenin, halk iradesinin temsil edildiği merkez olacak. Çünkü orada Büyük Millet Meclisi var ve bu meclis Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani ilk anayasasını kabul ettikten sonra çalışmalarını sürdürüyor. Ve Büyük Millet Meclisi milli mücadele sırasında itilaf, yani işgal kuvvetleriyle görüşmeleri yürütüyor ve sürekli olarak Ankara muhatap alınsın diye uğraşılıyor. Orada muhteşem bir diplomatik zeka var ve mesela Londra birincinin muharebesinden sonra işte itilaf devletleri barış görüşmek istiyorlar ama dayatmaya çalıştıkları şartlar, işte Sevr'den biraz şey yapabiliriz, üzerinde değişiklikler yapabiliriz diyorlar. Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileri hayır diyorlar. Biz Misak-ı Milli'den ödün vermeyiz diyorlar. Yani son Osmanlı parlamentosu toplandığında orada kabul edilen Misak-ı Milli, Milli Ant'tan taviz vermeyiz diyorlar. Bu çok önemli. Ve Ankara merkez olarak Anadolu'da kurulan bir devletin, yeni bir devletin, milli iradenin temsil edildiği devletin merkezi olacak. Ve bunu işgal kuvvetleri de çok iyi anlıyorlar. Fransız gazeteleri, İngiliz gazeteleri, işte diplomatlar falan, yazışmalarda hep bu geçiyor. Anadolu'da bir devlet kuruluyor ve merkez Ankara olacak diye. Onun için sürekli Ankara'yı küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışıyorlar ama öyle değil. Ve bu Ankara başkent kabul edildikten sonra onların bir direnişi var. İngiliz, Fransız, İtalyanları da yanlarına alıyorlar. Hatta Japonya'yı da baskılamaya çalışıyorlar. Ankara'ya taşınmıyorlar. Yani elçilikleri Ankara'ya taşımıyorlar. Bu uzun bir süreç ve 1929'da geleceklerdir. Ama 1923'te Ankara başkent ilan edildikten sonra aslında hep halk iradesini temsil edecek olan rejim de 29 Ekim'de kabul ediliyor. Zaten Cumhuriyet ilan edilmeden önce Lozan bir belgedir. Türk zaferinin belgesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dünyada tanındığının belgesidir. O zaman rejim adı yoktur. TBMM hükümeti diye anılıyor. Türk devleti olarak anılıyor. Ve sonrasında Lozan'la da bu tescil ediliyor. Ve sonrasında bütün siyasi görüşmeler için Ankara'da davet ediliyor. Kurulan ilk elçilikler işte Gürcistan, Afganistan, Sovyet Rusya, Polonya, Yunanistan, Ankara'da açıyorlar. Ama o işgalci büyük devletler kabul etmiyorlar, direniyorlar. Ama sonuçta onlar da kabul ediyorlar. Bu bir yeni devlettir ve rejimi de cumhuriyettir. Halk iradesinin tecelli ettiği rejimdir ve artık bunu kabul etmek durumdalar. 1929'dan itibaren de, hatta 27'de başlıyor çalışmalar, Ankara'ya gelmiş oluyorlar. Türkiye'nin yeni rejimi, Türk milletini temsil eden rejim de böylece kendini kabul ettirmiş oluyor.
Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim.
Atatürk'ün bu sözü çok şey açıklıyor aslında. Çok önemli bir mesaj var burada, değil mi? Özellikle Ankara başkent ilan edildikten sonra yabancı misyonlar büyük elçiliklerini Ankara'ya taşımak istemiyorlar. Başkenti tanımıyorlar. Bu aslında kurduğunuz devleti, anayasanızı ve var olma kararlılığınızı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz anlamına gelmiyor mu? Sizin de az önce bahsettiklerinizi destekler bir durum bu. Çok ciddi bir tepki aslında. Diplomatik bir kriz yaşanıyor, notalar veriliyor. Yeni kurulan cumhuriyetin eskisinden farklı olacağı, saltanata dönülmeyeceği, bütün yetkinin Ankara'da toplanacağı kesin bir mesaj olarak veriliyor. İşgalci devletlerin direnişleriyle ilgili, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hoş anekdotlarınız var mıdır?
çokça var ama bir tanesini özellikle onun diplomatik zekasını göstermesi açısından paylaşmak isterim. Hani bahsettim ya, İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetleri Ankara'yı başkent olarak kabul etmek istemiyorlar. Elçiliklerini de açtırmıyorlar ve İngiliz Büyükelçisi 1929 yılında mutat olduğu üzere kralının doğum gününü kutlayacak ki bu İngilizlerin milli günleri. Ancak İstanbul'da kutlayacak. Herkes oraya çağırmayı planlıyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk 1 Haziran 1929'da Çankaya'da Yeni Köşkü'nün bahçesinde bir garden party düzenliyor. Bütün diplomatik misyon şeflerine, elçilere. Dolayısıyla İngiliz Büyükelçisi bunu reddetemeyeceği için o da Ankara'ya geliyor. Ve 3 Haziran'da yapılacak doğum gününe yetişemeyeceği için de mecburen Ankara'da kalıyor. Bu çok önemli bir şeydir ve 1929'daki bu olayda kırılma anıdır ve ondan sonra da artık elçiliklerini Ankara'ya taşımışlardır. Bu çok önemli bir gelişmedir.
Sayın Kuley'in sizin ekleyecekleriniz var mıdır bu dönem
hakkında? Ben hocama
hakkında
bir şey söylemek istiyorum. Hocam şimdi aslında Ankara'nın başkent olacağı sanki 1920'lerde falan belli gibi. Hani bu Alemdar gemisini İstanbul'dan Karadeniz'de kaçırınca Fransızlar gemiyi durdurmak istedikleri Karadeniz Ereğli önünde bir savaş olur. Savaş derken çatışma olur. Bu çatışmanın sonunda Karadeniz Ereğliler gemiyi Fransızlardan kurtarırlar. Esir alırlar Fransızları ve Fransızlarla bir anlaşma yapılır. Denir ki Fransızlara biz size esirleri verelim, iade edelim. Ama siz de Karadeniz boyunca 5 kilometre şeyde bizim gemilerimize dokunmayın. Çünkü Rusya'dan silah getirilecek, taşınacak falan. İşte bu anlaşmanın adı da Ankara Anlaşması'dır. Fransızlarla yapılan bu anlaşma, Ankara Anlaşması ilk Anadolu'da kurulan hükümetin de bir tanınmışlığı olarak kabul edilir diye düşünüyorum. Evet, ne dersiniz?
Daha geriye gidelim. Evet. 1920'deki Gümrü Antlaşması'na bakalım.
Evet.
Yani Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyorlar.
Evet.
Yani bağımsız olarak tanıyorlar. 1921'de Moskova Antlaşması'yla Sovyet Rusya tanımış oluyor. O Ekim'de imzalanan Ankara Antlaşması'nın asıl sebebi Fransızların Baraj, Urfa, Antep'te yenilgiye uğratılmasıdır. Yani orada çok ciddi katliamlar yapmışlar.
Ve Ankara Anlaşması ile imzalanmasının nedeni de Ankara'nın şey olmasıdır diyorum. Artık ön plana çıkacağının bir göstergesidir. Ne dersiniz?
Savaşta yenilgilerin tabii ki. Yani daha başlangıçtan itibaren böyle dedim ya, basında diplomatlar yazıyorlar. Şu çok önemli. Fransızlarla imzalanan bu Ankara Antlaşması İtilaf Devletleri'nde ciddi bir çatlak.
Kesinlikle.
Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandıktan sonra İtalyanlar hiçbir anlaşma imzalamadan sessiz sedasız çekilip gidiyorlar. İşte sonrasında da Mudanya Mütarekesi, yani Ateşkes Antlaşması.
Ankara'nın başkent olacağı bir 2-3 sene öncesinden belli aslında.
Tabii ki. Evet. Yani 1921 Şubat'ında meclise getiriliyor bu konu. Doğru. Yani bir başkentimizin olması lazım. Çünkü İngilizler sürekli sıkıştırıyorlar. Siz başkentiniz neresidir, İstanbul'un değil mi diye. O zamandan zaten konulmuş.
Çok teşekkür ederim.
Atatürk'ün peki Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili fikirleri nelerdir? Kısaca alalım sizden.
En ideal şehir olarak görüyor. Bakın, ben Nutuk'ta Atatürk'ün sözleri var. Diyor ki, efendiler Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye'nin toprak bütünlüğü fiili olarak sağlanmıştı. Artık yeni Türkiye Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Ve bir sözü daha var. Hadisat Ankara'yı başkent yapmıştır diyor. Yani hadiseler Ankara'yı başkent yapmıştır diyor. Bu çok önemli ve başkent ilan edildikten sonra bu 20 bin 22 bin arasındaki nüfus yıllar içerisinde çok çabuk artmıştır.
Şimdi
binalar, yapılanmalarla artmıştır.
Evet.
Başkente layık olmaya çalışmıştır.
Evet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 3 maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Anayasamızın 3. maddesi Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır der. Ankara'mızın 100. yaşını şimdiden kutluyor Türk toplumuna çağdaş bir toplum olma yolunu açan ve bağımsızlığımıza giden yolda Ankara'yı başkent yapan Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, son olarak son sözlerinizi de kısaca alalım.
Evet, dileklerinize aynen katılıyorum ve Ankara'nın başkent olması için İsmet İnönü'nün 14 arkadaşıyla beraber verdiği teklif çok önemlidir. O teklif kabul edilerek başkent olmuştur. Bu toprakları bize vatan yapan uğrunda canlarını feda eden bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, devlet adamlarımızı saygı ve minnetle anıyor. 99. yılını, Ankara'mızın başkent oluşun 99. yılını da kutluyorum.
Aynı zamanda Mustafa Kemal Selanik Türkiye Cumhuriyeti topraklarının dışında olduğu için Ankaralı'nın hemşerisi olmuştur biliyorsunuz ve Ankara milletvekilidir. Yani Mustafa Kemal'in böyle bir
önemli,
bunu da burada vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Biz de teşekkür ederiz.
Bugün ODTÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Birten Çelik ve araştırmacı Nezih Kuley'in Ankara'ya konuk oldu. Çok kıymetli bilgiler paylaştılar bizlerle. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Özge Kuray ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize Cumhuriyetimizin kalbinden selamlar gönderiyoruz.
Ankara, Ankara.